Ayrım 12, Zor Çiçekler, Hulusi Armağan Yıldırım, sayfa 135. Bir maaş ödülü. Bizim yurt ve yuvalarda kalan çocuklarımızın mutfak personeli ile ayrı bir iletişimleri vardır. Mutfak personeli ve özellikle aşçılar yuva ve yurtların vazgeçilmez personelidir. Özenle pişirilen yemekleri yemek çoğu çocuk için ayrı bir ritüeldir. Sevdikleri yemeği yapan aşçılara eline sağlık demeyi ihmal etmezler. Belirli yemekler vardır ki çoğu çocuk o yemekleri sevmez. Tabaklarına yemeği alırlar, bütün uyarılara rağmen bir yolunu bulup yemeği yemeden çöpe atarlar. Bunu bilen tecrübeli aşçılar, çocukların sevmediği yemekleri yapmamaya özen gösterirler. Bu özenin mükafatını da çocukların takdir ifadeleri ve tebessümleriyle alırlar. Yemeğe özen göstermeyen aşçıya ise hiçbir şey söylemeden, eline sağlık demeden tepki gösterirler. Bazen de espriyle karışık alaya alırlar. Sevmediği yemeği yapınca aç kalmamak için ekmekle karpuz yemek zorunda kalan bir çocuğun "Usta eline sağlık, karpuzu çok iyi yapmışsın" demesindeki ince alayı anlamayan aşçının "Afiyet olsun" diye karşılık vermesine biz bile bıyık altından gülerdik. Aşçı Kadir Usta ise farklı bir insandı. Ben yurda uzman olarak atandığımda Kadir Usta aşçı olarak çalışıyordu. En haşarı çocuk bile bir öğretmene göstermediği saygıyı ona gösteriyordu. İlk zamanlar buna anlam veremiyordum. Gün geçtikçe Kadir Usta'nın çocuklar tarafından neden bu kadar çok sevildiğini anlamaya başlamıştım. Kadir Usta işini çok iyi yapıyordu. Yaptığı yemeğe çok özeniyor, tuzunu, biberini, salçasını, baharatını, çeşnisini tam kıvamında hazırlıyordu. Öyle olunca da çocuklar onun yaptığı yemekleri büyük bir iştahla yiyorlardı. Kadir Usta'nın sevilmesi sadece yemeklerinden kaynaklanmıyordu. Çocuklar onu bir dede gibi görüyor, Kadir Usta da onlara bir dede şefkatiyle karşılık veriyordu. Yemekleri dağıtırken bile onlarla iletişim kurmaktan geri kalmazdı. Yemek sırasındaki çocuklarla tabaklarına yemekleri doldururken her biriyle ayrı ayrı konuşurdu. "Oğlum Gürkan, çok terlemişsin. Aman ha, hasta olma. Alim, bak şu yemeği sen severse sana biraz fazla dolduruyorum." "Necati oğlum, sen bu yemeği pek sevmezsin. Onun yerine şundan fazlaca dolduruyorum." "Haydar evlat, sen sporcusun, sana hepsinden fazla koyuyorum. Hepsini bitir, tamam mı?"
"Cemil, bu yemeği senin için yaptım."
"Serkan, bu hasta çorbası, bunu senin için yaptım."
"Hamdi oğlum, sen acıyı seversin. Bak senin çorbanın üstüne acı serpiyorum."
Her çocuğu ayrı ayrı tanıdığı için kendince seçtiği çocuklara yemek yağıtırken küçük küçük cümlelerle hitap ederdi. Bu çocuklar bu yemeğin kendisi için Kadir Usta tarafından özel olarak yapıldığı duygusuna kapılırdı. Böyle bir yemeği kim yemezdi ki? Kadir Usta'nın bu örnek tutumunu hep takdirle karşılardım. Yıllar sonra aynı yurda müdür olarak atandığımda Kadir Usta'nın bu fedakar çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bağlı bulunduğumuz kuruma yazı yazarak bir maaş ödülü ile ödüllendirilmesini talep ettim. Konuyu da müdür yardımcıma açarak şimdilik kimsenin bilmemesini istedim. Sebebi de talebimin olumsuz sonuçlanması halinde Kadir Usta'nın hayal kırıklığına uğraması endişesiydi. Fakat bir süre sonra müdür yardımcım bu sırrı saklayamamış ve Kadir Usta'ya "Müdür bey, senin bir maaş ödülüyle ödüllendirilmen için genel müdürlüğe yazı yazdı" demiş. Aldığı maaşla zar zor geçinen Kadir Usta bu müjdeli haber üzerine evlilik çağına gelen oğlunun düğününü yapmaya karar vermiş ve düğün hazırlıklarına başlamış. Beni bir endişe sarmıştı. Ya yazdığım yazıya red cevabı verilirse ben ne yapardım? 1,5-2 ay bu endişeyi her gün yaşadım. Neyse ki sevindirici haber gelmişti. Kadir Usta'ya bir maaş ödülü onaylanmıştı. Müdür yardımcı ve ben çok rahatlamıştık. Hemen maaş bordrosunu yaptırarak muhasebe müdürlüğüne muhtemedimizi gönderdim. Maaş muhtemedimiz akşam üzeri üzgün bir şekilde yurda geldi. Muhasebe müdürü maaş bordrosunun yanlış yapıldığını söylemiş. Meğerse bir maaş ödülü ele geçen maaşın neredeyse dörtte biri kadar bir tutarmış.
Büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Kendisine verilecek bir maaş ödülüne güvenerek oğlunu evlendirmeye kalkan Kadir Usta'ya bu durumu nasıl izah edecektik? Düğün zamanı gelip çatmıştı. Kadir Usta'ya reva görülen bir maaş ikramiyesinin üzerine bizim tamamlamamız gerekiyordu. Kadir Usta dışındaki personeli toplayarak durumu anlattım. Sağ olsunlar, hep birlikte aradaki farkı biz tamamlayarak düğün gününde kendisine takdim ettik. Örnek kişiliğiyle yüzlerce gencimizin yetişmesine emeği geçen, yaptığı birbirinden leziz yemekleriyle bizim ve çocukların gönlünü fetheden, yurdumuzun Kadir Ustasına bir tam maaşı bile verememenin burukluluğunu o emekli oluncaya kadar yaşadım. Acaba bu maaş ödülünün makul bir çözümü bulunamaz mı diye hep düşünmüşümdür. Senin kadrini biz bilemedik Kadir Usta, kederlenme. Kadir olan Allah kadir bilir elbet. Sabret. Çelenk töreni. Yurda müdür olarak atandıktan sonra kaymakamlıkta yapılan resmi bayram törenlerine de katılmaya başladım. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 10 Kasım törenlerine fiilen katılıyordum. Tören öncesi gönderilen davetiyelerin ekinde tören programı ve tören alanında kurumları temsil eden daire amirlerinin hangi sırayla yer alacaklarına dair yerleşim planı da bulunurdu. Tören saatinde daire müdürleri olarak şemada bulunan noktalarda yerimizi alırdık. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra tören sunucusunun anonsuyla kaymakam, garnizon komutanı, belediye başkanı ve diğer amirler sırasıyla kurumlarının personellerinin taşıdıkları çelenkleri tören alanındaki büste koyarak saygı duruşunda bulunup yerine geri dönerdi. Kaymakam ve belediye başkanı sağında ve solunda iki zabıta memuru ile, garnizon komutanı yanlarında iki asker ile, emniyet müdürü polis memurları ile, fabrika müdürü işçiler ile, gar şefi gar memurları ile, banka müdürü banka memurları ile, okul müdürleri öğrenciler ile, parti başkanları partilileri ile, yani her yönetici çalıştığı ya da çalıştırdığı kişilerle kurumlarının çelengini kendileri için ayrılan yere koyup saygı duruşundan sonra yerine geri dönüyordu. Kurumların büyüklüğü, büste koydukları çelengin büyüklüğü ve ihtişamı ile doğru orantılıydı. Ben ilk defa katıldım. Bu törende yetiştirme yurdu müdürü olarak ismim anons edilince kısa bir şaşkınlığın ardından kendimi toparlayarak yavaş adımlarla Atatürk büstünün önüne geldim. Saygı duruşunda bulunduktan sonra yerime döndüm. Tören bittikten sonra yurda döndüm. Bu eksikliği telafi etmem gerekiyordu. Daha önceki müdürlerin bu törenlere katılmadıklarını, dolayısıyla da çelenk de hazırlamadıklarını öğrenmiştim. Gerçi çelenk yaptıracak bir kaynağımız da yoktu. Bir sonraki bayram için hazırlık yapmalıydım. Yurdun demir atölyesinde daha önceden kendi tasarladığım çelengin çizimlerini demir ustasına verdim ve demir saçtan sağlam bir çelenk yapmasını istedim. Çelengin saçtan yapılma defne yaprağı şeklindeki süslemelerini dahi hazırladım. Orta yerine kurum logosunu koydurup kenarlarına da yurdun ismini yazdırdım. Tören esnasında para bulabilirsek çiçekle süsleyecektik. Bulamazsak da mevcut haliyle bile sanki çiçekliymiş gibi bir desen vermiştik. Her şey hazırdı. Bir sonraki bayram olan 19 Mayıs töreninde önceden hazırladığım iki gencimizi de yanıma alarak tören alanına gittim. Çocuklar, hocam çelenk çok sade olmuş diyerek yurdun etrafından ve belediyenin bahçesinden aşırdıkları çiçek ve güllerle çelengi ihtişamlı bir şekilde süslediler. Tören başlamıştı. Bizim yerimiz protokolün sonlarına doğruydu. Sırasıyla kurum amirleri çelenklerini koyuyorlardı. Sıra bize yaklaştıkça benim ve çocukların heyecanı artmıştı. Görevli yüksek sesle "Çocuk Esirgeme Kurumu Yetiştirme Yurdu Çelengi" anonsunu yapınca çocuklara sessizce "Haydi bakalım gençler, sıra sizde" dedim. Gençler önde, ben arkada, yavaş ve kararlı adımlarla çelengimizi büstün yanındaki yere koyduktan sonra sağımda ve solumda birer gençle büstün hemen önünde saygı duruşunda bulunduk. Yerimize geri dönerken bir eksikliği gidermenin mutluluğu içerisinde etrafıma bakarak yürüyordum. Tören alanındaki bazı hanımların ve erkeklerin gözlerinin yaşardığını görmüştüm. Benim gördüğümü çocuklar da görmüştü. Bu ilk çelenk törenimizi kazasız, belasız ve başarıyla gerçekleştirmiştik. Bundan sonraki bayramlarda da aynı ritüeli farklı çocuklarla yapmaya devam ettik. Tören alanına gelenler artık bizi tanıyorlardı. Bizi tanıdıkça da bize olan bakış açıları değişiyordu. Çelenk gibi küçük sayılabilecek bir ayrıntı bile bize olan bakış açılarını değiştirmeye başlamıştı. Çocuklar açısından ise çelenk töreninde çelenk sunmak üzere seçilmiş olmak farklı bir ayrıcalıktı. Büyük ve seçkin bir topluluk huzurunda içinde büyüdüğü kurumunu en iyi şekilde temsil edip onların huzurunda böylesi bir görevi başarıyla yapmanın gururunu yaşıyorlardı. Benim açımdan da bu çok daha önemliydi. Necati'nin müstafi oluşu. Necati bizim yurda Kırşehir'den gelmişti. Okumadığı için mesleki eğitimden geçirilmek üzere nakledilmişti. Küçük ve sevimli bir çocuktu, ciddi yüz hatları vardı. Seyrek dişli, iri dudaklı, zayıf bir çocuktu. Arkadaşları ile oyun oynarken bile oyunu ciddi bir iş yapıyormuşçasına oynardı. Kendine has bir dünyası vardı. Dünyasına müdahale edilmesinden hoşlanmazdı. Hoşnutsuzluğunu da net ifadelerle belli ederdi. Onun sınırlarını diğer çocuklar da bilir ve duruşlarını ona göre ayarlardı. Onunla arkadaşlık yapmak diğer çocuklar için bir ayrıcalıktı. Necati'nin mesleki eğitimi de yarım kalınca pasta börek fırınında işe girmiş, epey bir süre orada çalıştıktan sonra prefabrik inşaat yapan bir firmada çalışmaya başlamıştı. Necati'nin yaşı 18'e gelince onun bir resmi işe girebilmesi için formunu doldurmuştuk. Gidebileceği bir yer olmadığı için yurttan ilişiğini kesmemiştik. Birkaç ay sonra Milli Eğitim Bakanlığından iş kağıdı gelmişti. Yapılan sınav sonucunda ataması ilçe milli eğitime yapılmıştı. İşini seviyordu. İlk maaşını alınca yurttan ayrılıp birkaç arkadaşı ile birlikte ev tuttu. Artık işine evinden gidip geliyordu. Hizmetli kadrosuna atandığı için binayı, koridorları, odaları temizleme onun işiydi. Necati çalışmayı sevdiği için müdür söylemediği halde kalorifer kazanını da yakıyor, artan vakitlerinde de evrak getir götür işlerini yapıyormuş. İlçede beraber çalıştığı bir iki personelin de oradan tayin olması ile birlikte onların işlerini de Necati üstlenmiş. Müdür binanın bekçiliğini de yaptırabilmek için onu evden ayrılarak binanın kazan dairesinde bulunan kaloriferci odasında kalmaya ikna etmiş. Necati artık 24 saatini bu binada geçiriyormuş. Geceden kaloriferi yakıyor, sabah olunca binayı, odaları temizliyor, memurların masalarını siliyormuş. Necati 2 yıl boyunca hiç ara vermeden, izin kullanmadan çalışmış. Hatta onun bu işkolik hali diğer personelin de dikkatini çekiyormuş. Bir gün Necati müdürün yanına gidip, "Müdürüm, 2 senedir burada hiç izin kullanmadan gece gündüz çalışıyorum. Bana biraz izin ver de biraz kafamı dinleyeyim, memleketime gideyim." demiş. Müdür de, "Sen izni hak ettin. Benden sana 15 gün kafa izni. Git iyice dinlen gel." demiş. Necati devlet memuru olmasına rağmen diğer çocuklar gibi o da memuriyeti bilmiyormuş. Kafa izni diye bir iznin olmadığını, izin dilekçesi yazması gerektiğinin farkında bile değilmiş. Müdürün sözüne inanarak çekip gitmiş. Ertesi gün ona söz veren müdürün ani bir şekilde tayini çıkmış ve bir hafta sonra oradan ayrılmış. Yerine aşırı kuralcı, asık suratlı bir müdür gelmiş. Necati'nin memleketine gittiği biliniyormuş. Ancak orada kimin yanında kaldığı, ne yaptığı kayıtlara geçmemiş. O dönemde şimdiki gibi cep telefonu, e-posta gibi haberleşme araçları da yoktu tabii ki. Necati eski müdürün verdiği 15 günlük kafa iznini kullanıp iş yerine döndüğünde müdürün değiştiğini öğrenmiş. Hatta öğrendikleri sadece bununla da kalmamış. Necati tatildeyken izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmediği gerekçesiyle müstafi, yani istifa etmiş sayılmış ve işine son verilmiş. Her ne kadar eski müdürünün kendisine izin verdiğini söylediyse de yazılı bir belge olmadığı için bu sözü geçersiz sayılmış. Yazılı savunmasında eski müdürünü şahit gösterdiğinde ise Necati ikinci bir şok yaşamış. Zira eski müdürü Necati'ye verdiği kafa iznini inkar etmiş. Necati bir kez daha yıkılmış. Necati artık işsizdi. Hayatına sokakta devam edecekti. O olaydan sonra Necati sokaklardan kağıt, karton, naylon, şişe, teneke toplayarak onları satmaya ve hayatını sürdürmeye başladı. Necati işten atıldığını bana sonradan söylediğinde yapacak bir şey kalmamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar gittiğim halde Necati'nin geri dönmesini sağlayamadım. Necati 5 yıl boyunca sokaklarda hurdacılık yaptı. Simit fırınlarında simit poğaça yapıp sattı, boya badana işleri yapıp hayatını sürdürmeye çalıştı. Ben Ankara dışında olduğum için onunla ilgilenemedim. Ankara'ya döndüğümde yeniden onunla temas kurdum. Birkaç girişimden sonra yeniden işe girebilmesi için uygun zemini oluşturdum. Tekrar milli eğitime hizmetli olarak girmesini sağladım. Bu gelişme Necati için sokaktaki zorlu hayatın sonu, yeni ve mutlu bir hayatın başlangıcıydı. Benim için ise bir övünç kaynağıydı. Necati bu yeni okulunda oldukça mutlu. İlk günden beri işine canla başla sarılıyor. Sokağın zorluğunu yaşayarak öğrendiği için bu yeni işinin onun için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Beklenmeyen beddua. Yurdumuza Gülnaz isminde bir sosyal hizmet uzmanı eş durumu nedeniyle tayin edilmişti. Çalışkan ve idealist bir uzmandı. Mesleğinin ve evliliğinin de ilk yıllarındaydı. Bu yüzden uzmanlığı, evliliği ve hatta anneliği de yeni öğreniyordu. Öğrenmeye açık, bilmediklerini sormaktan çekinmeyen bir kişiliği vardı. Beni hocası gibi görüyordu. Tavsiyelerimi test ettikçe doğruluğunu görüyor ve bana müdür bey yerine hocam demeyi tercih ediyordu. Bu benim de hoşuma gidiyordu. Uzun tecrübeler sonucunda edindiğim bilgileri öğrenmeye istekli meslek elemanlarına aktarmaktan hoşlanırdım. Statükocular, öğrenmeye kapalı olanlar, değişimi istemeyenler bu tavsiyelere kulak kabartmıyorlardı. Onların bilgisi onlara yetiyordu. Zaten bu çocuklara bir şeyler verilemezdi. Bir şeyler vermek için bu yurt doğru bir adres değildi. Bir keresinde bir koordinasyon toplantısında bütün meslek elemanlarına yetiştirilsin diye bize emanet edilen bu çocuklarımızla biraz daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini, bu çocukları toplumun değerlerinden kopuk yetiştirmemelerini, yurttan ayrıldıktan sonra gidecekleri toplumun kurallarını onların anlayabileceği bir üslupla anlatmaları gerektiğini, doğruluk, dürüstlük, erdem, ahlaklı olmak, yalan söylememek, haksızlık yapmamak, saygılı olmak gibi genel geçer toplumsal değerleri öğretmemiz gerektiğini, bunun burada çalışmaktan kaynaklanan bir görev olduğu kadar insan olmaktan kaynaklanan vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledim. Bir öğretmen bilmiş bir eda ile "Bu çocuklara bir şey verilemez, verilecekse de burada verilemez" demişti. Aldığınız maaşı hak etmeniz gerekir. Bu vicdani bir sorumluluk olduğu kadar inançlı bir insan için manevi bir zorunluluktur diye uyardığımda aynı bilmiş eda ile "O iş başka, bu iş başka" demişti. Güvendiğim dağlara kar yağmıştı. Bu söz bende soğuk bir duş etkisi yaratmıştı. Bu çocuklara bir şeyler verilemeyeceğine inanmış birinin aldığı eğitimin bir eğitim değil öğretimden ibaret olduğunu, bilgiyi sadece öğrendiğini, asla özümsemediğini o an anlamıştım. Onlar için ilahi kitapta kitap yüklü hımarlar, yani merkepler ifadesi kullanılmıştır. Bu tespitten daha doğru bir tespit düşünemiyorum. Büyük bir İslam düşünürü bir eserinde öğrencilerine "Baba evladına karşı koyun gibi olmalı, kuş gibi olmamalı" diyordu. Nasıl diye sorduklarında "Koyun kuzusuna süt içirir, kuş yavrusuna kay, yani leş yedirir" diyordu. Yani koyun dışarıdan ot yiyor, saman yiyor, çamurlu su içiyor, bütün bunları vücudunda özümseyip yavrusuna kan damarlarının arasından süzülerek meme musluğundan tertemiz onun için mutlak faydalı bir süt içirir. Kuş ise dışarıda bulduğu solucan, böcek, leş gibi gıdaları gagasıyla getirip içinde özümsemeden öylece yavrusuna yedirir. O yüzden ağzında sigarayla "sigara içmeyin çocuklar" diyen, bulduğu her fırsatta küfürlü konuşup "küfür iyi bir şey değildir" diyen büyüğünün sözüne bir çocuğun itibar etmesi beklenemezdi.
Gülnaz Hanım zaman içinde sosyal servisin ağır iş yükünü üstlenmeye başlamıştı. Aynı zamanda grup sorumluluğu da vardı. Grubundaki çocuklarla bir uzmandan çok bir anne duyarlılığı ile ilgileniyordu. Ne de olsa onun da 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Grubundaki çocuklar dahil bütün çocuklar Gülnaz Hanım'ı seviyorlardı. O da bu sevgiyi karşılıksız bırakmıyordu. Bulduğu her fırsatı değerlendirip grubundaki çocuklarla çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştiriyordu. Çocuklar onun grubunda olmaktan oldukça mutluydular. Hatta diğer çocuklar onun grubundaki çocukları kıskanıyordu. Bunu dengelemek için zaman zaman onu uyarıp yaptığı aktiviteleri diğer gruplardaki çocuklar için de uygulamasını isterdim. O da beni kırmaz, diğer çocukları da sırasıyla bu faaliyetlere dahil ederdi. Gülnaz Hanım zaman zaman küçük çocuğunu yanında getirir, bazen de eşi onu arabasıyla almaya gelirdi. Bizim çocuklar Gülnaz Hanım'ın çocuğunu annesinin elinden sıkı sıkı tutarken gördüklerinde annesine olan sevgilerinden çocuğunu da sevmek isterdi. Çocuğun yanağından makas alırlar, onu öpmeye çalışırlar, bazen de kucaklarını almak isterlerdi. Gülnaz Hanım da annelik içgüdüsüyle çocuğunu korumaya alır, onu sevmelerine engel olmaya çalışırdı. Bunu yaparken art niyet taşımaz, sadece ona zarar vereceklerinden ya da severken acıtacaklarından yahut kucaklarından düşüreceklerinden endişe duyardı. Çocuklar Gülnaz Hanım'ın bu korumacı davranışına anlam veremezler, her şeye rağmen ondan makas almayı başarırlardı. O da korkmuş bir yüz ifadesiyle annesinin eteğine sarılır, annesi de bazen elinde olmadan ''Dokunmayın benim kızıma'' derdi. Çocuklar bu uyarıdan sonra onu sevmeyi bırakırdı. Bu manzaraya birkaç kez şahit olmuştum. Bir gün onu bu konuda uyarmış ve çocuğunu yurda getirdiğinde aşırı korumacı tutumundan vazgeçmesi gerektiğini söylemiştim. O benim bu uyarıma bir anlam verememişti. Bir gün yine babası çocuğunu yurda getirmişti. Annesi de onu arabadan almak için yurdun bahçesine inmişti. Haliyle çocuklar da yanına toplanmışlar ve her zamanki gibi sevgi gösterisinde bulunuyorlardı. Gülnaz Hanım bir süre sonra kızını elinden tutarak odama girmiş ve hıçkırıklar içinde ağlamaya başlamıştı. Bir yandan da nasıl olur, bunu bana nasıl yaparlar, ben bunu hak etmiyorum, yazıklar olsun gibi sözler söylüyordu. Onu biraz sakinleştirdikten sonra neler olduğunu sordum. Meğerse Gülnaz Hanım'ın grubunda sevdiği bir çocuk, onun çocuğunu sevmesine izin vermeyince yanına yaklaşarak, ''Hocam, inşallah arabanız devrilir de çocuğunuz altında kalır.'' demiş ve oradan koşarak uzaklaşmış. Hiç beklemediği bu çocuktan böyle bir beddua almak onu hıçkırıklara boğmuştu. Bedduayı eden çocuk annesiz bir çocuktu. Hayatında hiç anne figürü yoktu. Anne diyebileceği birinin elini hiç tutmamıştı. O yüzden annesinin elini tutan çocukları kıskanıyordu. Üstelik sevmesine bile izin verilmiyordu. Bu durum onun bu davranışının sebebini izah etmeye yetiyordu. Gülnaz Hanım'ın ağlaması dindiğinde bir zamanlar onu bu konuda uyarmamın sebebinin bu durum olduğunu söyledim. Çocuğun onu sevmediğinden değil kızını kıskandığından beddua ettiğini, bu yüzden o çocuğa tavır almaması gerektiğini, aksine onu teselli etmesi gerektiğini söyledim. Üzüntüsü geçmiş, yüzünde acı bir tebessüm belirmişti. ''Anladım hocam'' dedi. Anlamayanlar beddua edenin peşinden koşarlar. Belki bedduayı anlamayanlar hak ediyordur. 12. ayrımın sonu. Sayfa 148.